Ayrım 11.
New York'a dönünce Dana, Marx'ın peşine düşmüş, onun Londra'daki adresini öğrenip gazetenin yazar kadrosuna kazandırmak için girişimde bulunmuştu. Kendini tümüyle politik ekonomi konusundaki kitabına vermiş olan Karl, Dana'nın mektubunu alınca Manchester'da bulunan Engels'in fikrini sordu. Sonuç olarak Friedrich, istenilen yazıları hazırlayıp Marx'ın imzasıyla New York Daily Tribune'e göndermeyi üstlendi. İki dostun düşünme tarzları ve yaratıcılıkları birçok noktada iç içe geçmişti. Ama sınırlı ya da eşitsiz zekaya sahip olmak, güçlü olanın güçsüz olana ezdiği durumlar gibi insanlara tehlikeli sayılan şeyler, Marx ve Engels gibi iki dev beyin söz konusu olunca anlamsızlaşıyordu. Her ikisi de öyle büyük bir manevi ve beyinsel zenginliğe sahipti ki, bilgilerini, düşüncelerini, duygularını birleştirerek her biri tam bağımsızlığını ve bütünlüklü yapısını daha da sağlıklı bir şekilde koruyabiliyordu. Her bakımdan eşit insanlar arasında kendini beğenmişlikten kaynaklanan sorunlara, küçük hesaplara yer yoktur. Elbise ve ayakkabısızlık yüzünden eve mahkum olan Marx, zamanını geçen yılın 2 Aralık'ında Fransa'da yapılan darbeyi irdeleyen kitabı üzerinde çalışmakla geçiriyordu. Louis Bonaparte'ın 18 Brumieri'nin Marx'ın yeni çalışmasının adı, birinci bölümünü bundan kısa bir süre önce karısı ve çocuklarıyla Amerika'ya yerleşen Weidemeyer'e gönderdi. Almanya'daki komünistlere karşı komplo sırasında karşı karşıya kaldığı polis baskısı ve maddi olanaksızlıklar, Joseph Weidemeyer'i okyanus ötesinde barınacak yer, geçim kaynağı aramaya itmişti. Karl ve Friedrich, sadık sevgili dostlarının bu kararını doğru bulduklarını birçok kez dile getirdiler. Weidemeyer için başka çıkış yolu kalmamıştı. Sonbaharda Gavra'yı terk edip New York'a gitmek üzere yola çıktı. 40 gün 40 gece boyunca güz fırtınaları uzaklardaki Amerika'ya doğru yol alan gemiyi salladı durdu. Eziyetli uzun yolculuktan sonra Alman mültecileri yeni dünyaya ulaştılar. Joseph Weidemeyer yeni mekanına yerleşir yerleşmez tasarladıklarını haftalık politik bir yayın gerçekleştirmeye koyuldu. Bu dergi için Marx'tan Paris'teki hükümet darbesinin tarihini yazmasını rica etti. Karl, Şubat'ın ortasına kadar her gün Weidemeyer için Louis Bonaparte'ın 18. Brumieri ana başlığı altında yazılar yazdı. İlk yazısına Engels'in kendisine yazdığı mektubun sözleriyle başladı. Hegel bir yerde gözlemini şöyle dile getirir. Bütün büyük tarihsel olaylar ve kişiler çoğunlukla iki kez yinelenir. Hegel eklemeyi unutmuş. Birinci kez trajedi, ikinci kez komedi olarak. Danton'a karşılık Cuvier, Robespierre'e karşılık Louis Blanc, 1793-1795'in Montaigne'ine karşılık 1848-1851'in Montaigne, amcaya karşılık yeğeni. Ve 18 Brumier'in ikinci basımının yayınlandığı koşullarda yine aynı karikatür ortaya çıkıyor. İnsanlar kendi tarihlerini kendileri yaparlar ama kendi istediklerine göre seçtikleri koşullar içinde yapmazlar. Doğrudan belirli olan ve geçmişten bugüne süregelen koşullar içinde yaparlar. Tüm ölmüş nesillerin geleneği yaşayanların beyni üzerinde büyük bir baskı oluşturur. Ve onlar kendilerini ve şeyleri bir başka şekle dönüştürmekle, tümüyle yeni bir şey yaratmakla uğraşır göründüklerinde bile, özellikle bu devrimci bunalım çağlarında korku ile geçmişin ruhlarını kafalarında canlandırırlar. Tarihin yeni sahnesinde o saygıdeğer, uygunsuz kılıkla ve yabancı bir ağızla ortaya çıkmak üzere olan onların adlarını, sloganlarını, kılıklarını alırlar. Şanssızlık, 1852 yılının kış ayları boyunca Weidemeyer'in peşini bırakmıyordu. Ama bahara doğru işleri daha iyi gitmeye başladı. Görevli memur kendisine yer gösterdi ve o da hemen Devrim dergisini yayınlama çalışmalarını hızlandırdı. Birinci sayısı doğrudan Fransa'daki olayların gözlemleriyle yazılmış olan Marx'ın yeni eserinden oluşmalıydı. Jenny, ev işleri ve öteki meşgalelerden arta kalan zamanını ve gücünü 18 brümiyeri temize çekmeye veriyordu. Çalışmak için en verimli saatler gece oluyordu. O zaman çocuklar uyuyor ve nihayet sessizlik hakim oluyordu. Genellikle Carl odada dolaşarak metinleri ona dikte ediyordu. Hızlı yazan Jenny, sözcüklerden çok tutkuyla sevdiği pürüzsüz, derin sesi dinliyordu. "Rica ediyorum sevgilim," diye konuşuyordu sessizce Carl, uyuyan çocukları ve Lenşen'i rahatsız etmemek için. Satır başlarını yazısız beyaz aralıklarla işaretli ki Wedemeyer metin içerisinde yönünü daha çabuk bulsun. "Aslında ben de işaretler koyuyorum. Nerede kaldın?" Jenny dalgın bir şekilde kocasının ses tonu doğrultusunda düşüncelerini ortaya çıkarmaya özen göstererek temize çektiği metinden birkaç sayfa okudu. Aniden durdu Jenny. Son zamanlarda iyice solmuş olan yüzü sanki içten gelen bir ışıkla aydınlandı, pembeleşti. Şefkatle gülümsedi ve şaka yollu sesine törensel bir hava vererek İngilizce olarak konuştu. Doktor Marks'ın sekreteri ve eşi, 18 Brümiyer kitabında pek çok muhteşem düşünceler olduğunu bildirir. Bu düşünceler, antik çağlardaki yazarlarınki gibi net ve berrak bir şekilde dile getirilmiştir. Uzun süreli gece çalışmalarından dolayı Marks'ın gözleri yanıyordu. Bu nedenle gözlerini avuçlarıyla kapatıyordu. Jenny, Carl'a yaklaştı ve onun yorgun yüzüne baktı. Muhteşem gözlerinin çevresinde mor gölgeler oluşmuştu. "Şimdi yat ve uyu," diye rica etti Jenny. Bir aydan daha uzun bir süre sabahın erken saatlerinden akşama dek belini doğrultmadan çalıştın. "Dur gözlerine çaydan bir kompres yapayım. Öyle kızarık görünüyorlar ki." Carl gözlerindeki ağrıdan kıvranıyordu ama buna rağmen çoğunlukla hava aydınlanana dek çalışıyordu. Bu sefer karısının isteğine karşı koymayacağına söz verdi. Ama önce Wedemeyer'in mektubuna cevap yazmalıydı. Wedemeyer mektubunda bir oğlu olduğunu bildirmişti. "Dünyanın yeni vatandaşına mutluluklar dilerim. Dünyaya gelmek için şu ankinden daha ilginç bir zaman olamaz," diye yazıyordu Marx. Londra ile Kalküta arasındaki uzaklığın 7 günde kat edileceği gün geldiğinde İkimizin kelleleri çoktan uçurulmuş olacak ya da ihtiyarlıktan sallanmaya başlayacak. Oysa Avustralya, Kaliforniya ve Pasifik Okyanusu, dünyanın yeni vatandaşları, bizim dünyamızın nedenli küçük olduğunu asla anlayamayacaklar. Carl isteksizce karısına boyun eğerek yatağına yattı. Jenny ise tüm felaketleri ve yoksulluğu unutup ateşli bir şekilde kaldığı yerden temize çekmeyi sürdürdü. Louis Bonaparte'ın 18 Brümiyer'indeki bazı düşünceler o kadar çok hoşuna gidiyordu ki yerinden fırlayıp Carl'ı uyandırmak ve ona zekasının ne denli muhteşem, dilinin ne denli zengin, ufkunun ne denli sınırsız olduğunu söylemek geliyordu içinden. Bu eser üslup olarak mükemmel. Bir tek düşünce ya da sözcük eklemeye gerek yok diye düşünüyordu Jenny. Ve yeni kitaptan en çok beğendiği paragrafları tekrar tekrar okuyordu. 19. yüzyılın toplumsal devrimi, şiirselliğini geçmişten değil ancak gelecekten alabilir. O, geçmişin bütün hurafelerinden kurtulmadan kendi amacını gerçekleştirmeye başlayamaz. Daha önceki devrimlerin kendi öz içeriklerini kendilerinden gizlemek için tarihsel anımsamalara gereksinimleri vardı. 19. yüzyılın devrimi kendi öz nesnesini gerçekleştirmek için kendi ölülerini gömsünler diye ölülerini bırakmak zorundadır. Orada söz içeriği aşıyordu. Burada ise içerik sözü aşıyor. Burjuva devrimleri 18. yüzyılın devrimleri olarak hızla başarıdan başarıya koşuyorlar. Onların dramatik etkisi birbirini aşıyor. İnsanlar ve nesneler sanki mücevher parıltılarının çekiciliğine kapılmış gibi her gün mest olmak toplumun sürekli hali olmuştur. Ama bu devrimler kısa sürelidir. Çabucak en doruğa ulaşıyorlar ve devrimin fırtınalı döneminin sonuçlarını soğukkanlılıkla ve ağırbaşlılıkla kendine mal etmeyi öğreninceye dek topluma uzun bir huzursuzluk musallat oluyor. Buna karşılık proletarya devrimleri, 19. yüzyılın devrimleri olarak durmadan kendi kendilerini eleştirirler. Her an kendi akışlarını durdururlar. Yeniden başlamak üzere daha önce yerine getirilmiş gibi görünene geri dönerler. Kendi ilk girişimlerinin kararsızlıkları ile, zaafları ile ve zavallılığı ile alay ederler. Hasımlarını salt topraktan yeniden güç almasına ve yeniden korkunç bir güçle karşılarına dikilmesine meydan vermek için yere serermiş gibi görünürler. Kendi amaçlarının muazzam sonsuzluğu karşısında boyuna sürekli yeniden gerilerler. Ta ki her türlü geri çekilişi olanaksız kılıncaya kadar. Artık gecenin üçü olmuştu. Francisca uyanmış ve acı acı ağlıyordu. Bebeğin dokunaklı sesi annesinin yüreğinde dayanılmaz bir acı uyandırıyordu. Foxçuk da kısa yaşamı boyunca böyle zayıf ve hastalıklıydı. Yoksa Jenny bu çocuğunu da mı kaybedecekti? Bir süredir çocukların yaşamından duyduğu endişe kendisini sürekli rahatsız ediyordu. Onlara nasıl yardım edebilirdi? Evde bir tek kuruş bile yoktu. Var olan sadece borçlardı. Artık ağlamak Jenny'yi rahatlatmıyor, hüznünü dağıtmıyor, sadece daha güçsüz bırakıyordu. Ona sanki sinirleri tamamen gerilmiş, savunmasız kalmış ve en küçük rastlantısal bir dokunuş sonucunda bile kopacaklarmış gibi geliyordu. Eski sakin halini nasıl geri getirebilirdi? Oğlunu kaybettiği günden beri kendine gelemiyordu. Jenny doğumdan sonra uzun süre hasta yatmıştı ve bunun nedeni de yine maddi olanaksızlıklardı. Bazen yoksulluğun baskısı altında kendisini tamamen hırpalanmış buluyordu ve o zaman sadece Carl ona yaşama gücünü geri verebiliyordu. Bütün bunları düşünen Jenny yazmayı erteledi ve Francisca'nın altını değiştirmek üzere yerinden kalktı. Ama Lenshen ondan önce davranmıştı. Ellerinde çocukla Jenny'ye yaklaştı ve onun dizleri üzerine bıraktı. Yine gözyaşları. Onlar sütü sirkeye dönüştürüyor diye fısıldadı sistemli Lenshen. Haklısın diye cevap verdi Jenny. Ama bu karanlık lanet şehirde çocuklarım her şeyden yoksun, besinsizlik ve ışıksızlıktan sararıp soluyorlar. En kara bulutun bile gümüşten bir astarı vardır daima. Kara bulutlar geçtikten sonra gökyüzü öyle temiz görünür ki, dedi Lenshen. Çok zengin insanlar gördüm ben ama bir tek gün bile onların yerinde olmayı istemedim. Carl gibi sana sadık, seven birine ve Bay Engels, Wolf ve ötekiler gibi dostlara sahip olduktan sonra kadere isyan etmeye gerek yok. Ya çocuklar? Her biri bir mücevher parçası değil mi? Birçok insan onlara bakıp bizi kıskanıyordur. Etrafındakilerin hepsi iyi insanlar, öyle değil mi? Bu da dünyada en nadir ve en güzel şeydir. Ruhum daima bayram edecektir. Jenny cevap vermedi. Az önce kocasının el yazmalarını temize çekerken okuduğu yüreksizliğin çağları üzerine ilginç düşünceleri anımsadı. Yoksa Jenny'nin yaşamında da mı böyle bir dönem başlamıştı? Yüreksizlik. Hayır, hayır. Bu yaşam tarzını kendisi seçip bununla daima gurur duymamış mıydı? Bir mücadelecinin bir devin eşi olmak. Bu gerçekten de büyük bir mutluluktu. Jenny, birçok insanın ancak hayallerinde canlandırabileceği aşkı tanımıştı. Carl'la iletişimi sayesinde ruhu asla kararmıyor, önemsizleşmiyor, insani büyüklüğünü yitirmiyordu. Evlendikten sonraki yıllar içerisinde ne bayağılık, ne alçaklık ya da iğrenç kıskançlıklar, ne de kırıcı kuşkular onu pis kokulu girdaplarına çekememişlerdi. Carl sezdirmeden kendi varlığı ile Jenny'yi gittikçe yükseklere çıkararak ona tüm dünyayı, görünen ve görünmeyen hazineleri göstermişti. Bu, masallardaki gibi bir zenginlik, mutluluğun doruğu değil miydi? Lenshen, Francisca'yı götürünce, Jenny dinlenmeye gitmeden önce Louis Bonaparte'ın 18 bürüm yerinden 2 sayfayı daha temize çekti. Müsveddelerden ayrılmaya kıyamıyordu. Anayasa, Ulusal Meclis, Hanedan Partileri, Mavi ve Kırmızı Cumhuriyetçiler, Afrika Kahramanları, kürsülerden gelen gök gürlemeleri, basının şimşekleri, tüm literatür, ünlü politikacılar ve ün yapmış aydınlar, medeni hukuk, ceza yasası, özgürlük, eşitlik, kardeşlik ve 2 Mayıs 1852, bütün bunlar düşmanları tarafından bile büyücü olarak kabul edilmeyen bir adamın üfürükçülüğü ile sanki ortadan kayboldular. Genel oy hakkı adeta dünyanın gözleri önünde kendi vasiyetini kendi eliyle yazmak ve halk adına var olan her şey yok olmaya adaydır şeklinde bir ilanda bulunmak için sadece bir an yaşamışa benziyor. Fransızlar gibi kendi ulusunun hazırlıksız yakalandığını söylemek yetmez. Ne bir ulusun ne de bir kadının karşılarına çıkan ilk maceraperestin kendilerini ifade edebildiği zayıflık anı bağışlanamaz. Bu tür sunuş bilmeceyi çözemiyor. Onu ancak başka bir şekilde formüle ediyor. Nasıl olur da 36 milyonluk bir ulusun 3 düzenbaz tarafından gafil avlanması ve direnç göstermeden köleliğe sürüklenmesi yine de açıklanması gereken bir şey olarak kalır? Yoksulluk yüzünden elbisesiz ve ayakkabısız kalan, evden çıkamayan Marx, Şubat ayı ortalarında Louis Bonaparte'ın 18 Brumiere'ini ana çizgileriyle tamamladı. Jenny artık son sayfaları temize çekiyordu. Çok yoruluyordu ama kimi yerlerde yukarıya doğru kıvrılan satırlarla, küçük okunma harflerle tıka basa doldurulmuş sayfalardaki canlı fikirlerle karşılaşınca anında kendine güveni ve iç dengesi geri geliyordu. Eğer Lenşe'nin emredici eli ya da kocasının artık yatmalısın, çok yoruldun diyen sevgi dolu ama sert sesi onun gerçeklere dönmesini, çalışmaya son vermesini sağlamasalar, belini doğrultmadan sabahlara dek yazardı. Jenny, müsveddenin sonlarını temize çekmekteydi. Tarihsel gelenek, Fransız köylülerinde şöyle mistik bir inanç yarattı. Napolyon adını taşıyan bir adam, onlara kaybettikleri bütün nimetleri geri verecekti. Ve işte Napolyon yasasının Le Recher de la Paternité est interdite, babalığın araştırması yasaktır diyen maddesine uygun olarak Napolyon adını taşıdığı için kendini Napolyon diye satan birileri bulundu. 20 yıllık serserilikten ve bir yıl saçma sapan maceradan sonra efsane gerçekleşti ve bu adam Fransızların imparatoru oldu. Yeğenin sabit fikri gerçekleşti. Çünkü bu Fransız toplumunun en kalabalık sınıfının sabit fikriyle örtüşüyordu. Ama burada bana şu şekilde karşı çıkılabilir. Peki ya Fransa'nın bir yarısındaki köylü ayaklanmaları, ya köylülere karşı yapılan askeri seferler, köylülerin toplu halde tutuklanmaları, toplu halde sürülmeleri? Bonaparte hanedanlığı devrimci köylüleri değil, tutucu köylüleri temsil eder. Küçük tarla ile temsil edilen toplumsal varlık koşullarından kurtulmak isteyen köylüyü değil, bu koşulları daha güçlü kılmaya çalışan köylüyü temsil eder. Enerjisiyle kentlerle yapacağı sıkı güç birliği halinde eski toplumu devirmeyi isteyen kır halkını değil, tersine bu eski düzenin içine sımsıkı kapanmış, hapsolmuş, kendisinin ve tarlasının imparatorluk heyulası tarafından kurtarılmasını ve kayrılmasını isteyen köylüyü temsil eder. Bonaparte hanedanlığı köylünün ilerleyişini değil, batıl inancını, yargısını değil ön yargısını, geleceğini değil geçmişini temsil eder. Jenny, harflerin kah iç içe girdiği, kah işaretler ve noktacıklar şeklinde dağıldığı sayfayı birkaç kez okudu. Marx'ın kendine has yazısını çözmek kolay bir iş değildi. Ama Jenny bu konuda oldukça başarılıydı. Açıkçası, burjuvazinin o zaman Bonaparte'ı seçmekten başka bir seçeneği herhalde yoktu. Püritenler, Constance'daki din bilginleri toplantısında papaların ahlaksız yaşam tarzlarından şikayet ettiklerinde ve törelerde reformlar yapmanın gerekliliği konusunda sızlandıklarında Kardinal Pierre Daly onlara gürleyen bir sesle şöyle cevap verdi. Ancak şeytanın ta kendisi Katolik Kilisesini kurtarabilir. Oysa siz melekleri istiyorsunuz. Fransız burjuvazisi de aynı şekilde hükümet darbesinden sonra bağırdı. artık yalnız 10 Aralık Derneği'nin şefi burjuva toplumunu kurtarabilir. Artık yalnız hırsızlık mülkiyeti, yemininden dönmek, dini, piçlik aileyi, düzensizlik düzeni kurtarabilir. Jenny, kısa dinlenme saatlerinde Karl'a asla müdahale etmemesine karşın şimdi ona kitabının ne kadar ustaca yazıldığını söylemek istiyordu. Bu sefer sabredemedi. Karısı tarafından uyandırılan Karl ilk başta ne olduğunu anlayamadı. Hasta yorgun gözlerini kısarak şaşkın bir halde Jenny'ye baktı. "Ne oldu?" diye sordu endişeyle. Son zamanlarda hiç beklenmedik bir anda türlü olumsuzluk ve felaket haberleri duymaya alışmıştı. "Bağışla sevgilim. Ama gerçeği söylemek gerekirse sabaha bekleyemedim. Sen her ikimizden de çok daha uzun süre yaşayacak olan olağanüstü bir kitap yazmışsın. Volkandan o an fışkıran lavı ya da daha sarsıntılar sürerken depremi tasvir etmek çok zor. Sen alev alev yanan Vezuvin eteklerinde bulunurken Pompei'nin ölümünü anlatan bilim adamı Plini'yi unutuyorsun," diye gülümsedi Marx. O eninde sonunda doğal bir afetin betimlenmesiydi sadece. Sen ise macera perest Bonaparte'ın darbesini doğuran nedenleri açıklamayı başarmış, gizli güçleri keşfetmişsin. Öyle ki buna hiç kimsenin daha fazla ekleyebileceği bir şey olamaz. Karl oldukça yalnızdı. Weidemeyer okyanus ötesindeydi. Wirth gezginlik yapıyordu. Engels ve Wolff ise Britanya adasında bulunuyordu fakat Londra'dan uzaktaydılar. Marx'larda iyi bir yuva sıcaklığı bulan Alman sığınmacılardan biri de vasat ama oldukça konuşkan 26 yaşındaki özel öğretmen Wilhelm Pieper'dı. Dean Street 28 numarada yere serilmiş şiltenin üzerinde geceleyerek ve iyi yürekli Lenshen'in hazırladığı mütevazi ama oldukça lezzetli yemeklerle beslenerek kendisini harika hissediyordu. Pieper çocuklarla oynuyor, bütün işlerinde Jenny'ye karışıyor, Marx'ın şu ya da bu nedenle söylediği her şeyi adeta bir yankı gibi havalı, öğüt verircesine tekrarlıyor ve bazı sekreterlik görevlerini yerine getiriyordu. Herhangi bir özelliği olmayan Pieper, güneş ışığını yansıtan, ölü bir ışık yayan ay gibi hoş bir dış görünüşe ve karaktere sahipti. Marx'ın yakınında bulunarak ondan çektiği kopyaları kullandığı sürece oldukça da iyi görünüyordu. Sırnaşık ve pek zeki biri olmayan Pieper, Londra'daki Rothschild hanedanının ileri gelenlerinden birinin ailesinde özel öğretmen olarak işe başlamıştı. 1852 kışında Dean Street'i sık sık ziyaret etmeye başlamıştı yeniden. Karl'ın iyi çocuk dediği Pieper, son zamanlarda kendini dev aynasında görüyor, teorisyen olduğunu sanıyor ve öğütleriyle herkesin canını sıkıyordu. Bildiği yarım yamalak şeyleri aşırı bir güvenle, yüzsüzce ve gereğinden fazla abartılı bir şekilde açıklamaya çalışıyor, konuşmalara karışıyor, bu hareketleriyle de Karl ve Jenny'nin sonsuz sabrını zorluyordu. Marx'ın çocuklarını kızdırmaktan hoşlanan ve yaşının üzerinde bir zihinsel düzeye sahip olan Musha, şık bir not defteri hediye eden Pieper, şakacıktan onu geri almakla tehdit ediyordu. Endişeye kapılan küçük çocuk, hediyeyi kuytu bir yere sakladı ve gizemli bir halde babasının kulağına şunları fısıldadı. "Biliyor musun Mağripli, bu defteri şimdi ben öyle bir sakladım ki hiç kimse bulamaz. Pieper sorarsa onu bir dilenciye hediye ettiğimi söylerim." Pieper, Marx ailesini ziyaret eden herkes gibi Jenny'nin görkemli güzelliğine hayran kalıyordu. Yoksulluk bu güzelliğe kâr edememişti. Jenny'nin mütevazi giyimi etrafındakiler üzerinde bıraktığı etkiyi azaltmıyordu. Yunan tanrıçaları gibi muhteşem ve bir o kadar da zeki, samimi, eğitimli, akıllı diye düşünüyordu Pieper. Ve büyük bir hevesle Jenny'nin verdiği görevleri yerine getiriyordu. Marx'ın el yazmalarını temize çekiyor ve ufak tefek ev işlerinde ona yardım ediyordu. Rothschild'ların şatafatlı evinden ayrılırken Pieper, Jenny'ye daha da içten hayranlık duyuyordu. En zengin konaklarda bile onun güzelliğine ve zarafetine erişecek bir kadın görmemişti. Günümüzde hiçbir prens Marx'ınki gibi bir kadına sahip olmakla övünemez diye düşünüyordu Pieper. Ve bu muhteşem inci böylesine bir yoksulluk içinde yaşıyor. sürgün hayatını seçerek asalet ünvanından ve olağanüstü güzelliğinin kendisine sağlayabileceği her şeyden vazgeçmiş. Kış geride kalmıştı. Jenny Chen ve Laura sabahları okula gittikleri için karanlık ev can sıkıcı oluyordu. Kara ve sarı sisin sonu gelmiş, Piccadilly Circus'ta mor menekşeler ve açık sarı çiğdemler satan ilk satıcılar görünmüştü. Şehrin üzerine beyaz sisin şeffaf dumanı örtmüştü. Zoraki hapislikten sonra Cal, emanetçi dükkanından redingotunu ve potinlerini alıp ilk defa sokağa çıktı. Gün ışığı gözlerini kamaştırıyordu. İngiltere başkentinde daima nemli ve sisli olan havayı derin derin içine çekiyordu. Uzun süre dört duvar arasında kalmaktan başı dönüyordu. Tepesi kare biçimindeki geniş siperli şapkasını hafifçe kaldırarak ılık rüzgarın gür saçlarına dokunmasından haz duyuyordu. Günlerden pazardı. İngilizlerin bezgin iş haftalarının sonu sadece Luthercilerin ve Calvincilerin değil, aynı zamanda İngiliz parlamentosunun da İncil okuma, günahlarını hatırlama ve onları affettirme günüydü. Bundan 100 yıl önce çıkarılan ve ağır cezalar öngören parlamento kararnamesiyle, Tanrı'nın bu mübarek gününde her tür toplumsal eğlence, gösteri, müzik ve dans yasaklanmıştı. Pazar günleri Londra, Orta Çağ'daki çiçek hastalığı salgını ya da büyük yangın sırasında olduğu gibi ıssızlaşıyordu. Cromwell'in acımasız bir nefretle mücadele ettiği, iğrenç aristokrasinin eğlencesi olarak gördüğü tiyatrolar, üzerlerinde hala Püriten lanetinin damgasını taşıyorlardı. Kraliyet iktidarının restorasyonu döneminde yer altından çıkabildiler ancak. Ama Shakespeare döneminde sahip oldukları ayrıcalıkları hiçbir zaman geri kazanamadılar. Ve 200 yıllık bir geçmişi olan parlamento baskılarına 19. yüzyılın ortasında sessizce boyun eğdiler. Dinlenme gününde sadece tüm mağazalar, kütüphaneler değil, aynı zamanda lokantalar da kapalıydı. Bu nedenle pazar günleri can sıkıntısıyla kıvranan insanlar birahaneleri ağzına kadar dolduruyordu. Bu birahanelerden birine bakan Marx, masanın arkasında elinde bir bardak bira ile Ernest Jones'u gördü. Son yıllarda onunla arkadaş olmuşlardı. "Hey Carl, sizi gördüğüme sevindim, oturun dostum," diye tertemiz bir Almanca ile selamladı onu. Chartistlerin liderlerinden biri olan ünlü şair ve olağanüstü hatip Jones. "Size bir münzevi hayatı yaşatan o kitabı bitirdiniz mi? Yaratıcı yalnızlığınızı bozmamak için uzun süredir size uğramıyordum. Umarım alçak Bonapart'ın altına dinamit koymuşsunuzdur. Bunu hiç kimse sizden daha iyi yapamaz. Ulusal salonda yapılan toplantımızda alınan karardan haberiniz var mı?" Jones cebinden daktiloyla yazılmış bir metin çıkarıp heyecanla okudu. Tok, temiz bir sesi ve canlı jestleri vardı. "Toplantımız, Louis Napolyon'un başarıya ulaşan iktidar gaspını, öyle bir gasp ki Avrupa'nın tüm tarihi boyunca eşi benzeri olmayan bir yığın suçlar, ihanetler, baskılar ve organize katliamlar yardımıyla gerçekleşmiş, nefretle kınar. Ağır bedeller ödeyerek elde ettiği ulusal hakları ve özgürlükleri askeri güçlerce kabaca çiğnenen gönlü bol Fransız halkının acısını en içten duygularla paylaşıyor ve tüm sağduyulu insanlarla birlikte kesinlikle inanıyoruz ki Avrupa çok yakında bu darbeci hükümetin kesin olarak layık olduğu sona tanıklık edecektir." "Evet, karar oldukça net ve bu da çok iyi," dedi Karl. Toplantıdakilerin çoğunluğu oyunu bu karar lehine kullandı. Bu arada zaman Carlyle gibiler için çok öğretici. 2 Aralık, Carlyle'ın tarihi yaratan yüce kişiler hakkındaki teorisine son bir yok edici darbe oldu. Eğer Louis Napolyon gibi satılmış ve ödlek bir solucan, büyük özgürlükseverlerin devletinin başına geçebiliyorsa, kahramanlara tapmak konusundaki zevzekliklerin anlamı nedir? Tarihin dalgaları bazen yumurta kabuklarını ve hatta gübre artıklarını bile üste çıkarabilir, diye alayla gülümsedi Carl. "Vay canına, ne kadar iyi ve güzel ifade ettin." Jones'un sağlıklı, neşeli yüzü, olağanüstü ciddi ve hatta gergin bir şekilde düşünen insanlarınki gibi sert bir ifadeye büründü. İngiliz'in eli kalktı, açıldı. Sanki bir şeyleri yakalar gibiydi. Marx, görüyorum ki siz, özellikle siz, tek tek kişilerin tarihte belirleyici rol oynadıklarını savunanları kesin bir şekilde çürütüyorsunuz. Hassas ve sıradan insanları aşan bir mantığa sahipsiniz. Feragatiniz nedeniyle tanrısal bir erdem düzeyinde. Konuşmamı engellemeyin. Siz dünyaya bilmecenin çözüm beklediği bir zamanda geldiniz. Ama tüm insanlığın en güzel amaçlarının gerçekleşmesi için ekonomik, tarihi koşullar henüz yeterli olgunlukta değil. Siz Marx, henüz kitlelerin ruhu ve düşüncesi olamadınız. Siz ki güçlülerin en güçlüsüsünüz. Bilgisiniz fakat şimdilik yeterince değerlendirilemiyorsunuz. Siz geleceğe aitsiniz. Marx, Johnson ateşli konuşmasını birkaç kez kesmeye çalıştı ama ancak onun elini tutabildi. Jones, sözcükleriyle birlikte elini de yukarı doğru yükseltiyordu. Sözümü kesmeyin Karl. İşçi sınıfı zafere ulaştığı zaman devrimcilerin ve teorisyenlerin isimleri de kutsallaşacaktır. Jones, proletarya mücadelesine adadığı yeni şiirlerini okudu. Güzel şiirler dedi Karl. Jones içkisini ve sandviçini bitirdi. Marx ve Jones ıssız sokağa çıktılar. Henüz hava kararmamıştı. Lanet pazar. Gerçekten de insanın gidebileceği bir yerin olmadığı bir gün. Parktaki banklarda oturmak tehlikeli. Yaşamın güçlüklerine bir de romatizmayı katmanın manası yok. Haydi yürüyelim diye teklif etti Jones. Harika diye kabul etti Marx. Yürümeyi seviyordu. İkisi birlikte ağır ağır çokça mağazanın bulunduğu ağır başlı geniş Oxford Street'ten Hyde Park'a doğru yürüdüler. Jones Marx'dan daha kısa boyluydu ama onun gibi geniş omuzlu ve atletik yapılıydı. Yine de yeni kitabınız hakkında bana daha hiçbir şey söylemediniz diye yeniden konuşmayı başlattı İngiliz. Sizin eseriniz gibi 2 Aralık darbesini ele alan iki Fransızın eserleri hakkında bir şeyler işittiniz mi? Evet, onları okudum. Elize eşkıyalarının darbesi daha uzun bir süre dünyadaki tüm demokratların kafasını karıştıracak. Kitaplardan birinin adı Küçük Napolyon, yazarı da Victor Hugo. Diğerinin adı Hükümet Darbesi, yazarı ise sizin de tanıdığınız Proudhon. Gördüğünüz gibi Hugo ve ben mülteciyiz. Her ikimiz de Sisli Adada barınak bulabildik. Sizi başkalarıyla aynı kefeye koymak istemem Marx. Hugo'nun yeteneğine saygım var. Sonuçta o da yürekli bir insan. Saygıdeğer Proudhon'a gelince kendisini ork sanan düdüğe giderek daha çok benzemeye başladı. Karl yakından ilgilendiği konuya ilişkin iki Fransızca eser hakkındaki görüşlerini Ernest Jones'a anlatmaya başladı. Hugo'ya göre 2 Aralık olayları duru gökte çakan bir şimşek gibi bir şey. Ona göre bu neredeyse kader. Hugo olup bitenlerde ancak bir kişinin zora başvurmasını görüyor ve politik düzenbazın, hiç kuşku yok ki Louis Bonaparte tam böyle biri, önemini küçümsemeye çalışarak gerçekte Bonaparte'a kişisel girişimin sınırsız gücünü yakıştırarak onu yüceltiyor. Kitapta bu hızlı yükselişin gerçek tarihsel ve politik nedenleri bir kez bile açıklanmamış. Hatta bu konuda susmak tercih edilmişti. Dolayısıyla Hugo'nun kitabı bence yakıcı ve zeki çıkışlarına karşın ikna edici değil. Kağıttan bir kule gibi hafif. Ya Proudhon'un kitabı diye merakla sordu Jones. Proudhon sözde nesnel tarihçilerin hatasına düşüyor. Hükümet darbesini tarihsel gelişimin bir sonucu olarak göstermeye çalışmasına karşın kendisi de farkına varmadan aslında sürekli Louis Bonaparte'ı yüceltiyor. Anlaşıldı. Peki. Fransa'daki trajikomik olayların bilmecesini nasıl çözdünüz? 18 Brumier'i mutlaka okuyacağım. Ne mutlu bana ki Piper'ın kitabı İngilizce'ye çevirmesini beklememe gerek yok. Almancayı yeterince iyi biliyorum. Eserinizin orijinalini okumak benim için zevk olacak. Teşekkür ederim Jones. Hugo ve Proudhon'un tam tersine kitabımda şu soytarı Louis Napolyon'un kahraman rolünü oynayabilmesi için Fransa'daki sınıf mücadelesinin koşulları nasıl hazırladığını açıklıyorum. Jones ile ertesi gün buluşmak üzere sözleşen Marx, Soho'ya döndü. Aniden arkasına bakınca yuvarlak, çilli yüzlü ve börekçi şapkası takan saygın bir bayın kendisini takip ettiğini gördü. Benim Afiye yine peşimde. Ona şehirde uzun bir gezinti yaptırdım diye içinden geçirdi Karl. Bu durum onu güldürdü. Eve yaklaştığında Karl biraz utanmış olan Hafiye'ye bir kez daha baktı. Hafiye öyle bir hareket yaptı ki sanki garip şapkasını indirip eğilmeye hazırlanıyordu. Karl ıslıkla komik bir Alman şarkısı çalarak ikinci kattaki evine çıktı. Kapıyı anahtarla henüz açmıştı ki çocuklar koro halinde bağırmaya başladılar. ''Baba, Angels amca geldi, Angels amca. Akide şekerleri, şekerler ve çeşit çeşit tatlılar getirdi.'' Yanakları pembelenmiş, heyecanlı Jen içen ve Laura'nın ardından kucağında Mush ile Engels göründü. ''Vay, hoş sürpriz diye ben buna derim. Friedrich gelmiş.'' dedi sevinçle Marx paltosunu atarak. Çocuğu dikkatle yere bırakan Friedrich, Karl'ın yüzüne sevgiyle bakarak ona yaklaştı. ''Gözlerin nasıl? Seni iyi gördüm. Lanet Manchester'dan nihayet birkaç günlüğüne ayrılıp gelebildim. Bayan Marx, kitabın hakkında bana birçok ilginç şey anlattı. Lenşen ise muhteşem bir kahve ikram etti. Küçük dostlarımla bir saat geçirdim. Muhteşem kulübeler yaptık ve barış çubuğu içtik.'' Marx'ın evinde bütün akşam çocuklar yatıncaya dek kahkahalar ve şakalar dinmedi. Lenşen en sonunda Jenny Chen, Laura, Mush'u yatırmayı başarıp öksüren cılız Francisca'yı da sallayarak uyutunca ailenin tüm büyük üyeleri toplandı. Karl ve Friedrich gözle görülür bir şekilde birbirlerini özlemişlerdi ve bunun içinde yan yana oturdular. Yüzlerinden gülümseme eksilmiyordu. Yazışma ancak bazı bakımlardan yüz yüze görüşmenin yerini tutabilirdi. Nadir görüşmelerine birbirlerinden ayrı geçirdikleri zamanı sığdırmaya çalışıyorlardı. Konuşmaları sırasında iki dost, aralarında onlarca mil varken ayrı ayrı olarak defalarca düşündükleri, sınadıkları, politik, ekonomik, tarihsel durumlar konusundaki düşüncelerini sanki örste dövüyorlardı. Önce havadan sudan konularda sohbet ediyorlardı. Adeta birlikte dinleniyorlardı. Hiç kuşkusuz, Chartistlerin en yeteneklisi olan Jones, her yerde senin mektuplarının reklamını yapıyor ama içeriği hakkında bir şey anlatmıyor. Bu konudaki fikrini yarın onun ağzından öğrenirsin. Aklıma gelmişken, mektupta da söz ettiğim gibi bu Marat taklitçisi, rol yapmaya ve sansasyona pek düşkün Harney, gazetesi halkın dostu için hiç utanmadan Jones'un abonelerini ayartıyor. Paraları ne yaptığını şeytan bilir. Kısa bir süre önce kiraladığı faytonla Londra sokaklarında halkın dostuna abone olma çağrısı yapan el ilanları dağıttı. Kendilerini sosyalist olarak gören kişilerin mağazalarının vitrinlerinde asil Chartist Harney George Julian'ın gazetesinin reklamlarını görebilirsin. Eşi Bayan Harney'nin de tüm bu işlere faal bir şekilde katıldığından kuşkum yok. Ben bu ölçüde enerjik olabilen bir tek kadın tanıdım, dedi Engels. Kimden söz ettiğimi tabii ki anlamışsındır. Yılanların en güzeli olan Emma Herwegh, diye gülerek cevapladı Marx. Şimdi tümüyle emin oldum artık. Harney boşuna yırtınıp duruyor ve tek başına hareket ettiğini, düşündüğünü ispatlamak istiyor. Sen bir zamanlar gerçekten de iyi gözlemişsin Karl. Harney'de üç ruh barınıyor, diye söze karıştı Jenny. Birincisi sizin tarafınızdan uslandırılmış Bay Engels. Ve işte bu yüzdendir ki onunla tartıştığınızda Mr. Harney her zaman geri çekilir, biraz büzülür. İkincisi de kendi doğal halidir ama üçüncü ve en güçlü olanı onun ailevi ruhu, yani saygın eşi. Bu bayan, dedi gülerek Karl, Sheridan'ın skandal okulundaki tüm kahramanlardan daha yetenekli. Vanity Fair'daki Becky Sharp, bu kadının yanında yeni doğmuş bir bebek kadar masum kalır. Beni ve Jenny'yi bile alçak dedikodularına karıştırmaya çalıştı. Bu kadın, uzun ellerini sadece tanıdıklarının mutfak tencerelerine değil, aynı zamanda kocasının tüm siyasi girişimlerine de uzatıyor. Hiç de küçümsenmeyecek sayıda birçok iyi insanın sırf onunla bir zamanlar karşılaştıkları için başları belaya girdi. Ama bu konuyu kapatalım. Ernest Jones'un farklı biri olması çok iyi. Karakterinin bazı yumuşak yönlerini ve zaman zaman gösterdiği kararsızlığı saymazsak Jones, kuşkusuz umut verici, iyi bir mücadeleci. Onun yeni şiir kitabını okudun mu? Jones'un şiirleri çok iyi, dedi Jenny canlanarak. O da Carl gibi tüm sanat dallarını seviyordu ve edebiyattaki, müzikteki yenilikleri takip etmekten yorulmuyordu. Yan odadan inlemeler ve keskin çocuk öksürmeleri duyuldu. Francisca yine hasta. Görünüşe bakılırsa bronşiti vardı. Bu bebek için öyle çok korkuyorum ki, diyen Jenny hızla odadan çıktı. Bayan Marks'ın endişesini paylaşıyorum, dedi Friedrich. Çocuk gerçekten de çok zayıf. Umarım zatürreye yakalanmamıştır. Marks'ın yüzü karardı ve sinirli hareketlerle masanın üzerindeki tütün kutusunu aramaya başladı. Ağır ağır iç çekti. Zavallı çocuk, dedi Carl sessizce. En sıkıntılı zamanımızda dünyaya geldi. Jenny, Francisca'yı dünyaya getirdiğinde ölen minik oğlumuzun acısıyla perişan oluyordu. Doğumdan sonra herhalde hatırlıyorsundur. Jenny uzun süre hasta yattı. Çocuk süt anneye verildi. Burası da çok dar. Maddi durumum o kadar kötü ki gerekli ilaçları ve doktor yardımını sağlayamıyorum. Eğer sen olmasaydın Friedrich, biz bugüne çıkamazdık. Engels yerinde duramıyordu. Ayağa kalktı, odada yürüdü, ellerini sıktı ve acıyla konuştu. Sus Carl. Sen ve ailen için şu anda pek bir şey yapamıyorum. Ama sabret dostum. Düz büro memuru olmaktan çıkıp Manchester ya da Liverpool'da nerede olursa olsun babamın firmasına ortak olarak kabul edildiğimde hayatındaki her şey bir anda değişecek. Ailen ihtiyacı olan her şeye kavuşacak ve mücadelemiz, zaferimiz için gerekliliği tartışılmaz olan politik ekonomi konusundaki olağanüstü kitabını rahatça yazabileceğin günleri görmek için sabırsızlanıyorum. Bana gösterdiğin notlar mükemmel ve dünya ve insanlık için hava kadar gerekli. Bize neye mal olursa olsun sen eserini bitireceksin. Şimdi ise... Her zaman son derece tok ve düzgün olan Engels'in sesi titriyordu. Marx parıldayan minnettar gözlerle ona baktı. Sessizce tütün içmeye başladılar. Kısa bir süre sonra sohbet yeniden başladı. Başlangıçta kesik kesik, dalgın bir şekilde, sonra da gittikçe artan bir tempo ve ateşlilikle devam etti. İki dost, sohbet sırasında cümlelerin sonunu getirmeden birbirlerinin demek istediğini anlıyorlardı. Biri konuşmaya henüz başlamışken, diğeri anında hiç hatasız onun düşüncesini devam ettirebilirdi. Bu da açıkça onların muhteşem yakınlığını ve birliğini gösteriyordu. Her ikisi de İngiliz ekonomisi ve en önemli politik olaylarla ilgili her şeyi mükemmel bir şekilde biliyorlardı. Marx ve Engels tüm gezegeni ilgilendiren şeylerle yaşıyorlardı ve sohbetleri de bir dünya seyahatine benziyordu. Hindistan, Amerika, Çin ve Avrupa ülkeleri, bütün bunlar onların bakış açılarının ve düşünce ufuklarının sınırları içindeydi. Konuşmaları daha sonra ikisini de doğrudan ilgilendiren Komünistler Birliği'nin faaliyetlerine sürüklendi. Marx, kızgın bir şekilde Komünistler Birliği'ne sızan alçak Prusya ajan provokatörü Hirsch'i anlatıyordu. "Benim önerim üzerine," diye anlatıyordu Marx. Londra'daki komünistlerin olağan toplantısında bu alçak birlikten çıkarıldı. Güvenlik nedeniyle haftalık toplantıların gününü ve yerini değiştirmemiz gerekti. Perşembe günleri City'deki Farringdon Street yerine bundan böyle buradan pek uzak olmayan Soho'daki Crown Street'te Gül ve Taç Meyhanesi'nde buluşacağız. Gördüğün gibi Fred, çevremiz ajanlar tarafından kuşatılmış. Mektuplarımız açılarak sansürden geçiriliyor. Köln'de tutuklu bulunan partili kardeşlerimize zarar verecek davranışlardan dikkatle sakınmamız gerekiyor. Sözde Alman-Fransız komplosunda yer almak suçlamasıyla yargılanan yoldaşları için mücadele etmek, Marx ve Engels için hayati bir önem taşıyordu. Uzun süre yapılması gerekenleri tartıştılar. Vakit gece yarısını çoktan geçmişti artık. Bu kez Amerika'da yaşayan dostları Weidemeyer ve Kluss'tan söz etmeye başladılar. Kloos, kısa bir süre önce yazdığı mektupta Amerika'ya yerleşmiş olan Kinkel ve Heysen gibi küçük burjuva siyasi önderlerin faaliyetleri hakkında önemli bilgiler vermişti. Burada Londra'daki sığınmacı tek hücreli ilkel yaratıklar neler yapıyor diye sordu alaylı Engels. Uğraşıp duruyorlar. Onların faaliyetlerini fark edebilmek için güçlü bir mikroskop lazım ama onları geçelim. Sana tarihsel gelişmede sınıflar ve sınıf mücadelesi gibi karmaşık bir sorun hakkındaki vargılarımı aktarmış oldum. Kendim için şöyle formülleştirdim. Sınıfların varlığı, üretimin gelişmesindeki belirli tarihsel aşamalarla sıkı bir ilişki içindedir. Bu birincisi. Sınıf mücadelesi zorunlu olarak proletarya diktatörlüğüne varacaktır. Bu ikincisi. Üçüncü ve son olarak da bu diktatörlüğün kendisi de bütün sınıfların ortadan kalkması ve sınıfsız topluma geçiş aşamasıdır ancak. Ertesi gün Friedrich, soğuk ve nemli alacakaranlıkta yeniden Dean Street'e geldi. Francisca'nın sağlığı kötüleşiyordu ve eve endişe hakimdi. Jenny ve Lenshen hasta çocuğun yanından ayrılmıyorlardı. Kah onu sıcak bir bezle ısıtmaya çalışıyorlar, kah bundan sonuç alamayınca odaya temiz hava girmesi için pencereyi açıyorlardı. Hiçbir şey kâr etmiyordu.